They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese merhaba. Low Basketball'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Sayın Sincanlı ile beraber playoff'ları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Playoff'lardan hemen önce bayrakları asmamız gereken bir konu var Akif abi. Anadolu Efes, CSKA'yı Final Four'da geçerek finale kaldı. Barcelona'da Milano'ya geçti orada. Son saniye Corey Higgins'in basketiyle. Barça Efes finali olacak. Umarız zafere ulaşırız.
Ya inşallah. Yani zafere ulaşamasak da Efes'ten şunu rica ediyoruz. Abi yani şu işi son anlara bırakmayın ya. Yani ölüp ölüp diriliyoruz yani. Kesin. Yani 15 sayı farklı açıp oradan yakalanmak çok insana çok şey oluyor ya. Duygusal açıdan çok gidiş geliş oluyor yani. Abi ne olacaksa 3. çeyrekte bitsin abi ya. Lütfen ricamız o yani. Tabii ki yani umarım inşallah kazanan biz oluruz sonunda.
Yani o son periyotta özellikle şimdi CSK üzerinde söylemek gerekirse yani Ergin Ataman biraz orada kendisiyle savaşıyor. Yani onun bir felsefesi var orada. Mesela CSK maçında CSK tamamen fizikle oynayan bir takım. Orada fark 10'a 12'ye çıktıktan sonra Efes'te sezon genelinde kısalarla oynadı. Tamamen 5 kısaya döndü orada. Ergin Ataman tamamen kendi felsefesini oynadı. Dikte etmeye çalıştı. Şimdi CSK geri dönüş yaptı. Ergin Ataman hiçbir şekilde değişiklik yapmadı orada. Hani ağır da eleştiriler aldı. Yani son topta o Clyburn üçlüyü soksaydı maç bitmişti. Bütün fatura Ergin Ataman'a kesilecekti. Ya. Ama dua etmesi lazım. Şans onlara yanındaydı.
Ya 3 senenin emeğinin karşılığını en azından finale çıkarak bir şekilde almış oldu Efes. Umarım, yani işleri çok zor ama umarım kazanan Efes olur.
İnşallah diyelim. Yani Fenerbahçe daha önce bu kupayı ülkemize getirdi. Efes de inşallah getirir.
Evet.
Playoff'larla devam edelim abimiz. Doğu'da Philadelphia Washington ile başlayalım. Philadelphia'nın 3-0'lık bir üstünlüğü var seride. Yani aslında çok da konuşabileceğimiz bir detay yok bu seride. Zaten favoriydi Philadelphia. Hata yapmadan, takılmadan yoluna dolu dizgin devam ediyor. Muhtemelen 4-0 süpüreceklerdir seriyi. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, daha önce de seri başlarken de tahminlerimiz bir nebze doğru çıktı diyebiliriz. Burada başka bir eşleşme olsaydı biraz daha şanslı olabilirdi Washington'ın. Fakat bu eşleşme özelliğinde özellikle savunmada kadar oyun yapabilen, savunmada da oyun yapabilen oyunculara sahip ki Philadelphia tamamıyla Washington'ın çıkış noktalarını kapatmak üzere kurgulandılar ve seride de şans tanımadılar açıkçası. O Russell Westbrook'a tam sahada o imkanları vermediler. Bradley Beal'ı ilk maçta tamam durduramadılar ama ikinci, üçüncü maçta sınırlayarak istedikleri skorları elde ettiler. Yani çok konuşulması gereken bir şey yok. Beklediğimiz oldu. 4-0 bitip dinlenmeyi de düşünecektir. Yani bir sonraki seriye hazırlanıp dinlenmeyi düşünecektir. Coach Doug Rivers ve son maça da asılıp 4-0 bence bu seriyi bitecektir diye düşünüyorum.
Evet. Brooklyn Boston'la devam edelim. İlk iki maçtan sonra Brooklyn'in seriyi süpüreceği görünüyordu ama Boston 3. maçı alarak seriyi 2-1'e getirdi. Benim burada da ilk kez bir tezim tuttu sanırım. Tatum 50 atar, Boston bir maç alır diyordum. Gerçekleşti bu şu anlık. Şimdi biz Brooklyn cephesinde hep süper üçlüyü konuşuyorduk abi. Yani 4. bir aday var artık sanırım orada. Joe Harris. Gayet iyi bir seri geçiriyor. Hem savunmada hem hücumda ciddi katkılar veriyor. Yani burada hatta çıtayı biraz yükselterek Klay Thompson kadar verimli oynuyor diyebilirim. Yani tamam Klay kadar birebir savunma yapamıyor belki ama özellikle yardım savunmalarında çok etkili. Zaten çok yüksek yüzdeyle oynuyor. Üçlük yarışmasının şampiyonundan bahsediyoruz zaten. Diğer tarafta da ilk iki maç üzerinde Brooklyn Tatum'u da durdurmayı başardı. Yani en azından yeterince durdurdu diyebiliriz. Üçüncü maçta 50 attı. Boston'a maçı kazandırdı ama İlk iki maçta görüntü o şekildeydi. Brooklyn bir maç daha vermez gibi görünüyor burada. Seriyi 4-1 biter mi?
Evet, öyle gözüküyor. Yani çünkü Boston'ın maç kazanabilmesi için yani Tatum'un 50 atması gerekti abi yani. Yani en basit mantıkla konuşursak. Diğer taraftan senin dediğin şey çok önemli. Yani Joe Harris'in belki de şöyle düşünelim. Buraya getireceğim bir süper yıldız. Mesela kimden bahsedebiliriz? Bradley Beal'dan bahsedebiliriz. Bradley Beal'ı eğer ki Nets'e getirseydin, yani Joe Harris'in verdiği katkının üzerine hangi katkıyı verebilirdi? Çünkü yani James Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant'e sahipler adamlar. Hani marjinal azalan fayda kanunu abi. Yani ne kadar buraya skorer getirirsen getir, 160-180 sayılar atamayacaklar bu takımlar.
Evet.
Joe Harris'in özelinde de şöyle bir durum var. Joe Harris bu zamana kadar hani belki de kendinden beklentinin büyük olmasından ötürü biraz o beklentinin altında kalmıştı. Altında ezilmişti. Ve hani bu üç süper yıldızla toplandıktan sonra ya bu adam ne yapacak, nasıl katkı verecek diye üzerinde bir soru işareti vardı. Fakat bu seride gördük ki gerçekten hani bir şeyler sahaya bir şeyler ortaya koyabiliyor. Tamam, topla yeteneği biraz kısıtlı, biraz da savunmada aksaklık yaratabiliyor. Fakat o aksaklık akut boyutlara ulaşmıyor. Tamam, sen de dediğin gibi Klay Thompson değil, fakat bir birebir savunmada bir James Harden da değil yani. Hani şey, post savunması haricinden bahsediyorum.
Evet.
Öyle bir defekt yaratmıyor. Abi işte yani Nets'in katkı alması gereken yerler buralar işte. Yani ufak tefek yerlerden katkı alırlarsa şayet NBA finaline kadar yolları açık gözüküyor. Ama bu katkılar özellikle birinci, ikinci maçta Blake Griffin'den de aldılar bu katkıyı mesela. Bu tarz katkıları eğer ki alabilmeye devam edecekse Brooklyn, ben önlerinin çok açık olduğunu görüyorum. Ya zaten bu seriyi zaten kazanırlar. Bu bir şey değil. Yani bundan sonrası için önlerini çok açık görüyorum ben açıkçası.
Evet, yani Blake Griffin seri özelinde aslında iyi bir seri geçiriyor diyebiliriz ama yani bundan sonraki serilerde ben sahada kalabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Milwaukee ile eşleşiyorlar değil mi? Bu seri geçerlerse.
Evet, 2-7, 3-6'dan gelen.
Evet, yani Milwaukee'de Giannis ve Brook Lopez'in boy alanında olduğunu düşünürsek Blake Griffin'in çok da sahaya sürebileceklerini düşünmüyorum ben burada. Daha
Ama
çok
işte
kullanabilirler.
Brooklyn kısalırsa Milwaukee'nin de kısalmak için silahları var abi.
Kesinlikle. Giannis'i
Ya
5, Tucker'ı 4'e çekersin.
aynen öyle. PJ Tucker'la oynarsın. Ama onlar bu seride de, istersen buradan Philadelphia serisine geçelim mi? Şey, Philadelphia demişim. Milwaukee serisine geçelim mi?
Tabii geçelim. Orada şimdi benim söyleyeceklerim var. Önce ben
Hadi
söz
bakalım.
alayım orada. Senin geçen hafta belli başlı söylemlerin olmuştu. Şimdi biz ilk
Evet.
maçtan sonra bir program yapmıştık. Bucks o maçı çok zor kazanmıştı uzatmalarda. Yani hatta
Evet.
kazanmak için eline birkaç da fırsat geçmişti. Yani o maçı alsalardı psikolojik olarak büyük bir üstünlük kurabilirlerdi Bucks üstünde. Yani bunun yanında özgüven de depolayabilirlerdi ama kaybettiler. İkinci maç ilk yarıda bitti zaten. Üçü de rahat bir şekilde kazandılar. Son olarak da dün gece Giannis'in aslında triple-double yaptı ama çok da verimli olmadığı maçta kazanmayı başardı Miami. Milwaukee ve Miami 4-0 süpürdü. Şimdi senin çok ağır eleştirilerin vardı Mike Budenholzer'a. Bir özürle başlamak istersin sanırım.
Yok abi, özür dilemem. Şöyle, aslında özür dileyebilirim. Oyunun diğer taraflarına biraz daha dikkat etmem gerektiği hususunda özür dilerim. Hani orada Yanis'in Jimmy Butler savunmasına biraz daha dikkat çekmeliydim ve o konuda onun payesini de vermeliydim diye düşünüyorum ki seriyi çözen de bu oldu abi.
Evet.
Yani tamamen orta mesafede ve içeride tamamen boğdu Jimmy Butler'ı ve açıkçası Jimmy Butler da buna imkan verdi. Yani bunu aşmak için çok bir şey yapmadı. Jimmy Butler, çünkü her ne kadar çok saygı duyulan bir basketbolcu olsa da hani Kobe Bryant zihniyetinde zorluk karşısına çıktığında onu yıkmak için uğraşan bir adam değilmiş yani, en azından. Yani bu seride onu gördük yani. Özür dilemem. Ama bir sonraki serilerde de bu yaptığı şeylere devam ederse de teşekkür ederim abi ona yani bize izlettikleri açısından.
Evet. Şimdi Jim Butler hiç iyi bir seri geçirmedi. Tabii burada en büyük pay Giannis'in. Hiç oynatmadı onu. Adebayo da hiç iyi seri geçirmedi Miami cephesinde. Tyler Hero'ya bakıyoruz. Artık şu söylenmeye başlandı. James Harden takasında keşke masaya koysaydık onu. Yani bu sezon hiç ritim bulamadı. Tam tersi geriye gitti. Kendrick Nunn, ona büyük eleştiriler var ama bence hücumda hiç fena işler yapmıyor. Yani oradaki deliciliği, kritik anlarda sorumluluk alması ekstra katkı sağlıyor bu takıma. Savunmada çok aksıyor.
Kendrick Nunn zaten şey değil ki, lokomotif bir oyuncu değil ki. Vagonun 5. parçası gibi bir şey yani. Ondan ne bekleyeceksin?
Kesinlikle. Duncan Robinson'da şutlarının girdiği maçta iyi, girmediği maçta kötü. Savunmada da sürekli post-up yapıyorlar zaten ona. Yani Miami geçen sezonun finalistinin de bu sezon ilk seride 4-0 süpürmesi bir hali ilginç tabii.
Tabii dediğim gibi yani burada ters eşleşmeler yine bu seriyi bitiren ana nokta oldu. Aynı Philadelphia serisinde olduğu gibi. Ya mesela çift uzunla oynadı abi.
Evet.
Milwaukee. Ya bunu öngörebilir miydin? Çok zor. Şimdi tamam Adebayo Giannis savunmasına çok iyi diyoruz. Bu sefer Brook Lopez burada sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani, ben PJ Tucker'ı bekliyordum. Yani. Herhalde sen de onu bekliyorsundur. Yani 4 numarada maç sonlarında en azından onu da kapatır diye düşünüyorum.
Kesinlikle PJ Tucker'ı aldıktan sonra zaten biz playofflar için alındığını hepimiz söyledik. 4'e Tucker'ı koyacak, 5'e Giannis'i koyacak. Brook Lopez daha az süre alacak diye düşünüyorduk.
Eyvallah. İşte bir sonraki seri ki ya bu seri şey oldu diye yani şimdi 2-1 diğer seri ama bence bu seriyi de kesinleşti gözüyle bakabiliriz. Yani Brooklyn serisinde üçlük savunması benim o çok eleştirdiğim o üçlük savunmasından vazgeçip biraz da kısalıp PJ Tucker'la beraber 4 numarada kısalıp bu şekilde dışarıya baskı yaparlarsa Brooklyn'e karşı bir şansları olabilir abi.
Evet yani orada da aslında önemli bir eksik var. Donte DiVincenzo sakatlık geçirdi. Sezonu kapattı sanırım. Playoff'larda daha oynayamayacak. Pat Connaughton ve Brian Forbes. O da daha çok rol olacak. Ama Brooklyn serisinde Brian Forbes'un çok sağda kalabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü karşı takımın kıtalarına baktığımızda Kyrie Irving ve James Harden var.
Ya hadi onları geç mesela ben şeyin karşısında ve Landry Shamet'in karşısında bile kalabileceğini düşünmüyorum.
Kesinlikle.
Kısa savunmasında çok ciddi zaafı var.
Hücumda çok
etkili. Ama bir şekilde kolektif çabayla, yardımlarla falan kolektif çabayla bir şekilde durdurabilirlerse üçlük çizgisinin dışında bir şansları olabilir. Ama bu iki maçta daha böyle hani daha görünür bir şekilde bizim karşımıza çıkar. Şu an erkenden konuşmak çok zor abi.
Evet. Buradan New York Atlanta'ya geçelim. Daha ilk maçın 1. dakikası Trey Young'a küfürlerle başladı. Maç boyu devam etti bu küfürler. Ama Trey Young harika bir performansla maçı takımına aldırdı ve tarihe geçecek o sus işaretini Madison Square Garden'da yaptı.
Yalnız Emre'cim özlemiş miyiz?
Abi kesinlikle.
Atmosferi.
Abi yani hakikaten çok özledik öyle bir atmosferi. Yani şeyde de aslında benzer bir atmosfer vardı Dallas'ın sahasında American Airlines'ta. Yani hakikaten tüyler diken diken oluyor.
Ya ben şöyle bir sıralama yapacak olursam tabii bir numara kesinlikle söylememe gerek var mı bilmiyorum. Madison Square Garden.
Evet.
İki numara ben Utah'ın sahasını yani oradaki o atmosferi çok beğendim. Üçe Dallas'ı alabilirim evet.
Evet kesinlikle.
Dallas'ın sahasını. Biraz da şey kapasitelere göre tabii de değişiyor. Yani çok daha fazla kapasiteyle şey almışlar, seyirci almışlar New York'un sahasına falan yani.
Evet. Şimdi burada atmosferden bağımsız olarak abi bazı oyuncular vardır. Böyle baskıya karşı hiç geri adım atmaz ya. İşte bunun en büyük örneklerinden Kobe Bryant diyebiliriz. O her zaman şey derdi. İşte defense sesleri beni hep motive ediyor diye. Yani Trey'de küçük falan diye hiç beklemiyorduk ama yani o baskıyla nasıl başa çıktığını hatta baskıyla beslendiğini gösterdi bize. Yani her oyuncunun bir viral görüntüsü vardır. Akıllara kazınan bir hareketi vardır. İşte evet. Oklahoma'ya yarı sahadan attığı üçlük, beraberinde Mike Breen'in bang bang sesleri, LeBron'un NBA finallerinde Iguodala'yı biliyor. Yani sanırım Trey Young'ın da bu hareketi akılları kazındı ve uzun yıllar biz onu o sus işaretiyle hatırlayacağız. Yani genel olarak harika bir seri oluyor. Yani buradan da uzun yıllar Atlanta New York rekabetine tanıklık edebiliriz. Öyle bir hal aldı artık seri. Atlanta şu an 2-1 önde. Güzel bir seri oluyor.
Evet, güzel bir seri olmasının sebebi bence iki takımın da yaptıkları hatalar abi. Tamam, hani çok şey oluyor yani, bunu seyirci gözüyle izlediğinde çok keyif alıyorsun ama biraz daha böyle yakına baktığında özellikle New York tarafını anlamak çok zor abi. Yani oynanan basketbol tamam çok keyifli dediğim gibi ama bazı detaylarda sezon içinde yapmadıkları şeyleri yapınca benim açıkçası yani böyle şey oluyor, yani moralim bozuluyor demeyeyim de canım sıkılıyor yani, neden bunu bu şekilde yapıyorlar diyorum. Çok konuştum, açayım abi durumu. Sezon boyunca New York Knicks'in savunması hem üçlüyü savunabiliyordu hem de içeriği kapatıp içeride oyuncuları baskıyla beraber yıldırabiliyorlardı abi. Bu seride tamamen içeriği Trae Young'a teslim etmiş durumdalar. Yani ben bunun nedenini anlayamıyorum. Ve oyunu bu şekilde temellendiriyor. Trae Young bir Clint Capela'yla yaptığı pick and roll'dan sonra ya çembere gidiyor ya da onu alley-oop'la bitiriyor. Yani üçüncü bir seçenek 5 pozisyonun 4'ünde bu şekilde bitiyor yani. Ve hal böyle olduğunda içeriden bu kadar delindiğinde abi, ya bu sefer dışarıyı da savunamıyorsun. Dışarıyı neden savunamıyorsun? Çünkü belli bir mesafede savunma yapmak zorunda kalıyorsun. Bu içeriye penetre eder, benim içeriği kapatmam gerekiyor şeklinde bir psikolojin oluyor. Bu sefer dışarıyı da savunamıyorsun. Ya, tamamen savunmada dağılmış vaziyetteler. Zaten yedikleri sayılardan da bunlar belli yani. Eğer ki bu savunmayı biraz daha toparlayamazsa New York ve sezon içerisindeki o görüntüsüne dönemezse bu seri çok zora girer. Özellikle ben 4. maçın çok çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ki şu anda Atlanta tamamen momentumu arkasına almış vaziyette. Evet. Eğer seri 3-1'e giderse kesinlikle dönmez bu seri yani.
Abi Derrick Rose olmasa bence seri çoktan bitmişti. Şu an net 3-0 diyebilirdim. Julius Randle çok iyi bir sezon geçirdi. Playoff'larda hiç yok.
Julius Randle şey gibi. Gökkuşağı gibi oldu abi bir anda. Bir anda kayboldu abi şeyi. Silüeti bir anda kayboldu gökyüzünden. Yani tamam yine üçlük atıyor oyunu açmak için drive and kick paslarını falan veriyor fakat ondan beklenilen asıl katkı vermesi beklenen yerlerde katkı vermiyor. Bence bu ilk playoff olması yani ilk lider olarak girdiği yani ilk playoff olması asabiyle biraz gelişen bir durum. Umarım ilerleyen maçlarda bunu kırar. Sadece New York'un kazanmasıyla alakalı değil. Yani bizim iyi bir basketbol izleyebilmemiz için, zaten iyi basketbol izliyoruz da daha iyi bir basketbol izleyebilmemiz için istediğim şey abi.
Evet.
Yoksa New York kazanmış. Atlanta herkesi de pırıl pırıl takım abi yani.
Biz playoff tahminlerinde sen New York lehine 4-2 demiştin. Ben de evet. Atlanta 4-2 demiştim. Şu an
sana daha yakın gözüküyor seri.
İbre bana daha yakın görünüyor. Umarım böyle devam eder. Şimdi benim Atlanta dememin aslında büyük bir sebebi de Bogdanovic'in orada olması. Yani desteklediğim için aslında.
Şimdi Bogdanovic'i aslında daha da verimli kullanabilir. Fakat şu geldiği noktada Bogdanovic'in gelişim sürecinden o kadar keyif alıyorum ki abi yani. Ki daha da yukarı çıkartabilir dedim ya. Bogdanovic mantalite olarak, bak kesinlikle iki oyuncuyu birbiriyle karışa yapmıyorum, kıyaslamıyorum. Mantalite olarak yani Kobe Bryant mantalitesinde olan bir oyuncu. Yani killer bir oyuncu, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Fenerbahçe'de de bunu bize defalarca gösterdi. Yani potansiyeli, sınırı arşta olan bir oyuncu. Onun ama bu yavaş yavaş bu gelişim, özellikle playofflarda bu yaptığı bu patlama Yani bunu keyifle takip ediyoruz. Çünkü yani ülkemizde de Fenerbahçe'de bunu defalarca göstermişti bize.
Bogdanovic de yani Partizan'dayken çok topu yere vurabilen bir oyuncu değildi. Fenerbahçe'ye geldikten sonra bu gelişimi gösterdi. Burada da Obradovic'in payı büyük. Ona da bir teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum ben Bogin'in.
Kesinlikle.
Evet, Batı'ya geçelim. Utah Memphis'le başlayalım. Playoff'lara son anda kalan Memphis ilk maçta herkesi şaşırtarak seride 1-0 öne geçmişti. Tabii o maçta Donovan Mitchell yoktu ama son iki maçlarda oynayabildi ve seri 2-1'e geldi. Yani seri Utah Jazz kazanacaktır ama burada bir Ja Morant'e parantez ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İlk playofflarında çok cesur göründü. Yani sorumluluk almaktan hiç kaçınmadı. 47 sayılık dev bir performansı da vardı ikinci maçta. Seri genelinde de 33.7 sayı, 3.7 rebound, 6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Memphis, Ja Morant ile bir maç daha alır mı? Yoksa Utah seriyi 4-1 bitirir mi?
Adam bela ya. Ja Morant. Cidden yani. Hani böyle NBA'de böyle bela diyebileceği oyuncular var böyle. Geçen sene mesela şey serisinde Portland serisinde şey vardı. Özür dilerim. Utah serisinde Jamal Murray vardı.
Evet, evet.
Yani ele avuca sığmayan böyle hani adamlar olur ya. Onlar yani bela yani bela. Hiçbir şey yapamıyorsun onlara yani. Bir şekilde sıyrılıp bir şeyler yapabiliyorlar. Bir gün öyle bu şu bela beşimi sana bir yapmak istiyorum abi, tamam mı? Neyse şimdi devam edeyim. Abi Ja Morant gerçekten hani Gobert'in ki yani Gobert'in savunmada geldiği yeri biliyoruz. Gobert'in üzerine defalarca gitmesi ne kadar takdire şayan bir şey değil mi?
Kesinlikle.
Bak Utah savunma verimliliklerinde hep en tepelerdeydi yani. Doğru mu?
Evet.
İlk üçte bitirdi diye sanıyorum. Tam derecesini tam şu an hatırlayamadım.
Evet. İlk üç Lakers, New York, Utah'tı.
Bana maçların skorlarını sayar mısın abi? İlk üç maçın skorunu.
Abi 120 yedikleri bir maç var. Onu hatırlıyorum.
Ben sana sayayım abi hemen. 112 sayı. 129 sayı.
111 sayı.
Ve bu maçta da yine 111 sayı. Yani tamam yani şu an 2-1 geride olmuş olabilirler ama 8. sıradan giren bir takımın bu şekilde performans göstermesini bekler miydin abi?
Kesinlikle beklemezdik ve yorularak geldiler.
Aynen öyle. Belki de hani yorularak da bakabilirsin. Belki de hani hazır olarak da geldi diyebilirsin buna.
Evet, evet.
Fakat savunmada özellikle hem dışarıyı hem içeriği bu kadar iyi savunan ki yani dışarıyı savunmalarındaki sebep bile Gobert olan. Çünkü yani arkanda Gobert olduğu zaman hiç arkana bakmadan yukarı çıkıp çok yüksek closeout'lar, çok yüksek baskılar yapabiliyorsun. Sürekli piklerin üstünden takip edebiliyorsun. İşte fight over dediğimiz şey piki üstünden takip edip hatta yani double team bile yapabiliyorsun yani geride. Çünkü eksilmiyorsun. Gobert 3 kişilik savunma yapıyor. Bu seride de aynılarını yapıyor abi Gobert. Utah Jazz'ın savunmasıyla alakalı ben çok bir sorun göremiyorum. Sadece penetre durdurmayla alakalı ve Kyle Anderson'ın burada bu savunmanın arasından sıyrılıp tamamen unutulmasıyla alakalı bir problem var Utah'ta. Ama onun dışında çapada bir problem yok. Burada Memphis gerçekten belki yani tarihin tozlu sayfalarına bu performanslar unutulacaktır ama gerçekten 8'den girip 1'i bu kadar zorlayabilen tabii ki geçen seri olarak geçen takımlar var fakat basketbol olarak bu kadar uç noktalarda olan iki takımın gerçekten böyle mücadelesini ben uzun zamandır hatırlamıyorum abi.
Kesinlikle.
Yani Memphis'i çok övdüm. Biraz Utah'la alakalı da konuşayım. Utah'ı biraz istediği noktadan çıkartıyor. Özellikle savunmada yaptığı bazı hamlelerle o pas trafiğini bazen göremeyebiliyorsun. Çok büyük ölçüde yine yapmaya çalışıyorlar. Fakat bitirici noktada istedikleri alanda onlara sayı imkanı sağlamıyor Memphis. Tamam, Memphis de çok sayıyor fakat istedikleri yerden sayıları, yani sayı yeme tercihleri maçları skorlarını belirliyor. Tabii ki yetenek tavanı olarak üstte kalan Utah oluyor. Ama Utah'ın bu problemleri seri içerisinde çözüp bir sonraki seriye daha hazır girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir sonraki seride gerçekten ciddi bir rakipleri olacak abi. Yani 4-5'ten Mavericks de gelse, Clippers de gelse, ki orada da şu an Mavericks önünde gözüküyor. İstersen buradan oraya geçebiliriz. Bu iki takımda Utah'a çok daha büyük problemler çıkartacak takımlar abi.
Kesinlikle. Önce Phoenix Lakers diyelim. Daha sonra o zurnanın zırt dediği seriye geçeriz.
Hadi bakalım.
İlk maçı kazanmasıyla herkese soru işaretleri oluşmaya başladı tabii. Ama Lakers ilk maçtan sonra panik yapmadı. Geriden gelerek 2-1 öne geçti seride. Bu akşam da 4. maç oynayacak. Türkiye saatiyle maç 10.30'daydı. Şimdi Chris Paul ve LeBron'un özellikle ilk maçta çok sağlıklı olmadığını gördük. Özellikle de LeBron'un. Yani hemen hemen hiç içeriye dalamadı ilk maçta. Yani ilk maçı Devin Booker aldı. İkinci maçı Anthony Davis aldı diyebiliriz burada. Sonraki maçlarda da LeBron artık elini taşın altına koyarak galibiyette önemli rol oynadı. Abi LeBron'un şu olayı vardır ya son 3-4 yılda. Gerektiği kadar oynamalıyım. Yani bunu tam olarak ikinci ve üçüncü maçlarda LeBron'dan gördük. Diğer tarafta Chris Paul hiç iyi bir seri geçirmiyor. Yani son maçta dinlendirildi. Yanlış hatırlamıyorum. Onun yanında ilginç bir şekilde Cameron Payne'den fena sayılacak bir katkı alıyor. Ama bu ne kadar yeterli olacak Phoenix için? Jay Crowder da çok kötü şut atıyor bu seride. Tamam, savunmada LeBron'la belki Davis'le eşleştirebileceğim bir oyuncu. Ciddi katkılar alabileceğim bir oyuncu savunmada, ama abi Crowder tüm seride şu anda 20'de 2 üçlükle oynuyor. Yani bunun kötü şut atmayla alakası yok. Yani tamamen konsantrasyon. Aslında Jay Crowder da buraları bilen bir oyuncu ama en azından ilk 3 maçta bu tecrübesini hiç gösteremedi bize. Lakers buradan seriyi götürür mü? Dans bir geri dönüş sağlar mı?
Lakers buradan seriyi götürür gibi duruyor ama bence Phoenix Suns'ın atılacak son bir kurşunu daha olduğunu düşünüyorum. Yani onu da şu şekilde yapacaklardır. Artık yani tamamen ya hero ya mahero deyip Lakers'ın tamamen bu saha içerisindeki fiziki üstünlükleri unutup tamamen kısalıp burada şut bombardımanıyla beraber ben bir hamle yapmalarını beklerim açıkçası. Yani ben olsam öyle yapardım. Çünkü Lakers'da gerçekten baş etmeye çalışıyorlar. Baş etmeye çalışırken yeniliyorlar abi. Yani çünkü Anthony Davis, Andre Drummond falan, hani bunlar gerçekten çok hayvanca bir vücuda sahipler ki Mark Gasol bile hani bu vücudun karşılığını savunmada veremiyor olsa bile, yani o da fiziken özellikle yani hücumda o pas açılarını görme açısından çok uzun bir oyuncu. Ona bile yani süre vermeye başladı biliyorsun Koç.
Franco.
Mesela son maçta 17 dakika aldı abi. Baktığında asist sayı, rebound performansları çok düşük olsa da oyunu açma açısından, oyunu görme açısından inanılmaz katkı verdi. Bu fizikle mücadele etmen mümkün değil. Zamanında Houston'ın yaptığı taktiğe bence dönüp, bence burada yani Ayton'dan bile vazgeçip Jay Crowder'la işte Mikal Bridges'de bu savunmayı yapmalılar ve bir şekilde kısa kalıp tempoyla yenmeleri gerekiyor. Çünkü yarı saha savunmasında gerçekten çok boğuyor Lakers Phoenix'i. Yani Lakers o kadar iyi savunma takımı ki abi, Phoenix'e yaşama şansı vermiyor burada.
Abi
bence Chris Paul, Devin Booker efendim?
5 kısayla baş edebilirler mi Lakers'la?
Baş etmeye çalışmamaları lazım diyorum ben işte. Ya edemeyecekleri kesin yani.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Ya bence burada kendi hücumlarına biraz, belki de yani şunu diyebilirsin, hiç denemedikleri bir sistem. Bunu neden playofflarda yapsınlar? Fakat abi serinin nereye gittiği ortada yani. LeBron senin dediğin gibi, yani LeBron şöyle yapıyor yani. Deniz suyun altında, havuzun suyun altında abi uyuyor, kendini dinlendi. Lan öleceksin diyorsun, tamam mı? Hani ya olsun ben dinleniyorum diyor. Dinleniyor, sonra geri dirilip suyun üzerine çıkartıyor takımını son anda yani. Seri içerisinde hani bırak normal sezonu, seri içerisinde bile kendini saklayabilecek mental bir güce sahip şu an LeBron.
Evet.
Abi yani çok zor yani bu seri Phoenix adına. Eğer bu söylediğim hamleleri yapmazlarsa, ha tabii ben yani ben söyledim diye bu hamleler tutacak diye bir şey yok. Benim sadece kişisel fikrim bu. Yani sadece bu şekilde bir çıkış yolu görüyorum. Onun dışında abi Anthony Davis ilk maçtan sonraki ilk maçı çok berbat oynamıştı. İlk maçtan sonra gerçekten o mesajı almış abi yani. Ben oynarsam bu takım bir yerlere gelecek. Çünkü LeBron'un sakatlığından dolayı geldiği nokta belli. Tabii ki yine LeBron LeBron'dur ama LeBron artık o lokomotif rolünden bence bu playofflar itibaren çıktı yani adam. Görüyoruz evet. Yani bunu gözümüzle de. Orada lokomotif rolüne Anthony Davis geçti ve inanılmaz da yapıyor lokomotif rolünü.
Arka arkaya 30 sayı attı. Artı 30 sayı attı iki maçta.
Aynen en öyle. Yine mesela hani benim söylediğim kısa beşlerde oynasa yine kaç 50 sayı mı atacak? Atsın abi. Nereden yenil? Ben koç olarak nereden yenildiğimi bileceğim abi. Tamam mı? Şu an Phoenix nereden yenildiğini bilmiyor yani. Sanıyor ki biz fizikten yeniliyoruz yani. Halbuki yani diğer taraflardan da yani hem savunmadan yeniliyorsun hem abi hızlı hücumdan geliyorlar ki LeBron hızlı hücumları ve LeBron gibi özellikli bazı oyuncular da var Lakers'ta biliyorsun. Yani hızlı hücumunu bitirme açısından, hızlı hücum yönlendirme açısından abi hızlı hücumdan yeniliyorsun. Yarı sahadan yeniliyorsun. En azından bu şekilde nereden yenileceğin belli ve bunun üzerine gitmeyeceksin abi. Ben böyle düşünüyorum. Biraz çılgın profesör tarzı bir düşünce oldu ama ben çıkış noktası göremiyorum abi. Sen görüyor musun? Biraz da sana söz vereyim.
Yani ben senden biraz daha senin zıttında bir görüşüm var. Yani o kadar da kötümser bakmıyorum bu seriye ben. Yani Phoenix biraz daha rekabetçi kalacaktır. Özellikle burada Chris Paul ne kadar sağlıklı olacak? O çok önemli bir faktör olacak serinin gidişatı için. Yani Chris Paul tam sağlıklı olursa ilk 3 maçta Chris Paul hiç yoktu sahada. Değil mi? O geçen senelerde o Oklahoma'ya taşıdığı gibi işte Houston Rockets serisinde Golden State serisinde Houston'a taşıdığı gibi performans vermeyecektir bu seride de ama en azından %70-%80 ile oynayabilirse Phoenix rekabetçi kalabilir. DeAndre Ayton aslında ilk maçta iyi bir performans vermişti. Ama son iki maçlarda Anthony Davis durduramadılar onu. Yani playofflar öncesinde ben 4-2 Lakers lehine demiştim. Yine öyle bitecektir ama Phoenix kolay kolay pes etmeyecek gibi görünüyor. Yani maçları Lakers koparacak kıvama getiremeyecek bence.
Yani o önemli değil zaten. Yani ben hani illa şey demiyorum. 25 sayı farklarla kazanacak falan demiyorum. Ama bir şekilde eğrisi doğrusuna gelip bu şekilde Lakers suyun üzerine kalıyor. Ya ilk maçta LeBron çok kötüydü. Tamam, Anthony Davis çok kötüydü. LeBron'un Anthony Davis çok kötü olduğunda maç kazanabilir misin? Hayır. Kalan takımla. Ama ikisi de ortalama standardın biraz üstüne çıkarlarsa maçın sonunda nereye geleceği belli abi. Neyse yani bakalım. Tabii ki Phoenix Suns şey yapmayacaktır yani bu seriyi bırakmayacaktır yani.
Lakers kazanacaktır ama Phoenix'e rekabetçi kalacaktır orada diyelim. Ve geçelim çok beklediğimiz seriye. Şimdi Dallas Clippers'tan bahsediyoruz tabii. Şimdi ben bu rekabet için en başta Porzingis'in çok iyi bir seri geçirmesi gerektiğini düşünüyordum hatırlarsan.
Evet.
Bir yandan Doncic çok yalnız kalıyor. Dallas rekabetçi kalamaz diyordum. Ama Dallas Clippers'ın hali ne abi öyle? İçler acısı. Yani NBA tarihinin en iyi savunma takımlarından biri deniliyordu Clippers'a. Ama Doncic'i savunamadılar. Geçen sene çocuk gibi itip kalktıkları adam şimdi şov yapıyor onlara. Yani Doncic'ten de ziyade yani Clippers'taki oyuncuların vücut dilleri hiç iyi değil. Yani hiçbiri oynamak istemiyor gibi. Yani hepsi birbirinden nefret ediyor gibi bir görüntüleri var sahada. Ha, buna üzüldük mü? Şahsen ben üzülmedim. Hani geçen sezon playofflarda yaptıkları olsun, bu sezon Dallas ile eşleşmek için Oklahoma'ya verdikleri maç olsun, hak ettiler bence. Yani Dallas'taki üçüncü maç olarak bir nefes aldılar gerçi ama ilk iki maç felaket dağınıktılar. Ben burada net taraflıyım. Yani umarım Dallas seriyi kazanır. Kazanacaktır da bu saatten sonra da verirlerse onlara da yazıklar olsun diyerek sözü sana bırakıyorum.
Tabii şu an daha hem seri kazanmaya daha yakın hem de daha sempatik takım olarak Dallas gözüküyor. Her ne kadar da hani Porzingis gibi işte şey gibi bir oyuncuları, Doncic gibi oyuncuları olsa da profil açısından daha düşük bir takım Dallas. Yani bunu hani sen de kabul ediyorsundur yani diye
Evet.
düşünüyorum. Hani şey oyuncu profili açısından.
Kesinlikle.
Ama burada bu seri özelinde Doncic öyle bir seviyeye geldi ki abi. Senin dediğin o Porzingis'in katkı vermesine bile gerek kalmadı ki zaten çok bir katkı verdiği de yani burada söylenemez yani.
Evet.
Yani diyeceğim şu, eğer ki Clippers bu önümüzdeki maçta yani ki maçların skorları da gözümüzün önünde hani yani çok skorlu geçen maçlar bunlar. İşte bu maçların herhangi birinde Clippers Mavericks'i ki Mavericks de çok iyi hücum takımı yani 110 sayının altında tutamazsa yani seri 2-2'ye gelse bile bir sonraki maçlarda ben Clippers'ın seriyi alacağını düşünmüyorum. Bir şekilde savunmada durdurmaları lazım. Senin dediğin çok önemli. Bu savunma potansiyelini bir şekilde bir yerlere ulaştırmaları ve onun savunmanın tavanını görmeleri gerekiyor. Savunmanın potansiyelini, tavanını görmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Bu playofflarda takımların imza niteliğinde maçlar vardır. Yani mesela ne diyebiliriz? İşte Bucks'ın mesela bir önceki maçı, ilk yarıda biten maç. Yani orada resmen hani şeyi gösterdiler. Yani bu seri bu şekilde gidecek diye gösterdiler. Bence bu maç o açıdan Clippers açısından çok önemli. Bu maçta eğer ki savunma gösterebilirlerse ki şayet ben gösterecekleri tarafına daha yakınım. Yani hani %50 kısım verirsen %60 o tarafa daha yakınım. Bir şekilde bu maçı kazanabilirler. Ama dediğim gibi yani 110 sayının altında tutmaları, belli bir temponun altında tutmaları ve Doncic'i belli taraflarda kısıtlamaları gerekiyor. Bu seriyi ve eğer ki bunu geçeceklerse ki şu an çok yakın gözükmüyor. Bir sonraki serileri geçmek için de bu maç imza maçı olacaktır.
Yani bu seriyi zaten geçmek istiyorlarsa net Luka'yı durdurmaları gerekiyor. Luka bu playoff serisinde 38 sayıyla oynuyor abi ortalama. Ve şu an NBA playofflarında bu sezon üzerinde en yüksek sayıyla oynayan oyuncu. Ona en yakın adam da Kawhi Leonard da 34.3 de atıyormuş. Dallas serisinde o. Bak o da çok şaşırttı beni.
Ya o da ayrı bir problem. Kavay'ın 34 sayı ortalamasıyla oynamasını ister misin? O takımda. Yani
Gerek yok
istemem.
ben. Gerek yok.
Yani aynen öyle. Kavay'ın yani özellikle daha playofflarda böyle ilk turlarda bu şekilde Doncic gibi oyuncuları olan takımlara karşı yani 34 sayı atıp savunmada da yani hiçbir şey yapmamasını ister misin? İstemem abi. Paul George burada yine Paul George'unu konuşturuyor maalesef. Diyecek bir şey yok. İşleri çok zor. Dediğim gibi bu maç savunma açısından ve hem bu serinin hem de playoff'ların devamı açısından çok önemli abi.
Umarım Dallas kazanır diyorum ben burada.
Yani
Denver'ın Portland'a devam edelim.
bir şey ummuyorum ben. İyi olan kazansın diyorum yani. Sıkıntı yok.
Sen de bir Doncic hater olarak tabii.
Yo, bak saygı duyarım. Bak yaptığı şeyler çok saygıdeğer şeyler. Sadece böyle bazı yaptığı hareketlerden hoşlanmıyorum. Mesela
Elini kolunu sallama
ya
kardeşim.
var öyle adamlar. Ya sayayım işte. Hepsini sayabilirim. Ben kimseden korkum yok kardeşim. Yani mesela Doncic'in o hareketlerini sevmiyorum. Mesela Dillon Brooks'un hareketlerini sevmiyorum abi. Yani
Ben Brooks'a bayılıyorum ya.
Oğlum sen şeyden mi besleniyorsun lan böyle?
Evet, evet, kesinlikle. Mesela Patrick Beverley herkes nefret eder değil mi o oyuncudan?
Evet.
Yani Curry ile eşleşene kadar ben Beverley'i çok seviyordum, o hareketlerini falan. Ama tabii Curry'e o yaptıkları hareketlerden sonra bir soğudum ondan. Abi ben genel olarak da yani real basketbol oynarken de aslında o seviyede bir oyuncuyum. Yani ben tamamen savunma tarafında için pis işlerini yapan bir oyuncu rolünde oynuyorum. O yüzden bana daha yakın geliyor o işler.
Ya ben Patrick Beverley'i ben de severim ha bu arada. Yani benim sevmediğim tarz oyuncular şunlar. Yani şımarık çocuklar daha doğrusu yani onu söyleyebilirim. Yani şimdi Patrick Beverley, Draymond Green, bu adamlar mesela zamanında işte şey vardı.
Dennis Rodman diyebilir miyiz?
İşte Dennis Rodman onu da sayabiliriz. Hani bu adamlar gerçekten belli psikolojik zorluklar yaşamış ve hani sadece böyle hücumda sayı atıyorum havasında oyuncular değil yani. Hep pis işleri yapan, hep böyle hep rakibin böyle terinin şeyini tadını tatmak zorunda olan oyuncular böyle. Onlar konuşsunlar abi. Onlar işçi adamlar ya. Ben bu tarafta abi Doncic etliye sütlüye karışma abi sen. Tamam mı? Rebound kasmak için git savunma yapma. İşte şey yapma. Temastan sürekli kaç. Tamam. Hücumda yani çok gözü kara ama yani işte savunma tarafında hiçbir şey yapma. Sonra git biz iki hareketi yaptıktan sonra git veteran oyunculara böyle artistik falan yap. Ben onlara çok kızıyorum yani.
Burada neyse. Kesinlikle katılmıyorum sana. Neyse. Denver Portland ile devam edelim. Şimdi playofflar içerisinde en rekabetçi seri de bu oluyor. 2-2'lik bir eşitlik mevcut seriydi abi. Portland ilk iki maçta bir galibiyet ile istediğini alarak seri evine taşımıştı ama üçüncü maçı kaybettiler. Dün de üstün oynayarak seriyi 2-2'ye getirdi Portland. Denver'da yok iç haricinde skor üretecek oyuncu eksikliği mevcut şu bölümde. Yani Michael Porter Jr'dan o katkıyı alamadılar. Jamal Murray'nin de yokluğunda onun 25-30'lara çıkması bekleniyordu ama öyle bir skor katkısı gelmedi Porter'dan. Austin Rivers 3. maçta çok kritik üçlükleri sokarak işte orada ekstra bir skor katkısı vermişti ama onun dışında bu alanda sorun yaşıyorlar. Abi bu arada Denver Damian Lillard'ı Aaron Gordon ile savunuyor. Benim Campazzo tezim çoktan çürümüş görünüyor. Mike Malone onu Dame'in karşısına vermedi bile. Çok kısa kalacağı için sanırım. Yani genel olarak ortada bir seri. 5. maçla beraber düğüm çözülebilir. Sen ne düşünüyorsun? Seri hangi takıma daha yakın?
Aslında ben en başında düşündüğüm gibi hani şu an Portland'u önde görmüyorum. Yani her ne kadar seri 2-2 gitse bile. Çünkü yok için belli bir tavanını gördük abi. Tamam evet. Jamal Murray. Evet, Jamal Murray bu seride yok ama yok için nereye gelebileceğini özellikle ikinci, üçüncü maçlarda görebildik abi yani. Bu seriyi sonuna kadar götürebileceğini ve takımına liderlik edebileceğini gördük ikinci ve üçüncü maçlarda. O yüzden her ne kadar şu an dediğim gibi yani seri eşit gözükse bile yani aynı nasıl hani 0-0 iken ben Portland'ı önde görüyorsam şu an 2-2 iken çok önde göremiyorum. Seri şu an dengede abi. Seriyi bir önceki seride konuştuğumuz gibi bazı şeyler belirleyecek. Bunlar da neler abi? Senin dediğin gibi Aaron Gordon'un Damian Lillard savunması çok önemli. CJ McCollum'un da Damian Lillard'a ne kadar yardım edeceği çok önemli. Pota altında biraz bir şeyler göstermesi gerekiyor Yusuf Nurk için. Daha çok şeyler göstermesi gerekiyor. Özellikle yok için karşısında. Dediğim gibi ben şu an tam hani skordan bağımsız olarak skorda dengede ama hani çok dengede bu kadar hani seri var mı diye düşünüyorum. Zaten hani şu an beraber olan seri yok da bu kadar dengeli bir seri de şu an oynanmıyor abi. Ne yani söylemesi çok güç. Ne söylesek boşa çıkabilir. O yüzden 5. maçı izleyip birinin öne geçmesini beklemekte fayda var abi.
Yani evet. Burada Portland Jokic'i durduramıyor. Denver'da Portland'ın kısalarını durduramıyor. Sanki çok atan kazanacak gibi görünüyor bu seride.
Ya evet, zaten şu an bütün playoff öyle geçiyor. Yani sen at ben atayım. Biraz hani Suns Lakers serisi biraz öyle geçmiyor. Bir kısımda hani şey New York Atlanta serisi öyle geçmiyor ama diğer tarafta bütün serilerde Allah ne verse herkes yardırıyor yani.
Evet evet kesinlikle. 90'larda filan maç %100 onlara çıkıyor rahatlıkla.
Böyle biraz hem eğlenceli bir playoff geçiriyoruz hem de savunmalar açısından gerçekten rezil rüsva seriler geçirdiğimizi söyleyebilirim yani. Ama tabii bu eğlencesinden bir şey götürmüyor. Şeyinden, rekabetinden bir şey götürmüyor. Yani evet. Burada da huysuz dede şeyi yapmayayım yani. Hiçbir şey beğenmeyen böyle. Abi çok özlemişiz ya. Hani bu serileri falan bir tarafa bırakalım şimdi gerçekten.
Kesinlikle. Yani şimdi bu akşam Atlanta New York maçı var. Atlanta'nın sahasında olacak o maç. Ben 3. Evet. maçı izleyeceğim. Ama bu maçı canlı izleyeceğim şimdi. O maçı çok merak ediyorum. Atlanta seyircisi nasıl bir tepkiyle devam edecek?
Bak normalde Atlanta seyircisi de çok umursayan böyle bir... Yani zaten Atlanta pazar olarak çok ufak bir pazar. Her ne kadar şehir olarak çok büyük bir şehir olsa da yani.
Ama Treyak bir mesaj gönderdi.
O mesaj gönderdi, bir de şey diyorlar herhalde, ya görüyor musunuz New York'ta tribünler nasıl, biz de öyle olmalıyız falan diye baya böyle ön sıraları kapatıp böyle amigoluk yapmaya çalışıyorlar ya.
Abi yapsınlar bir zahmet. Treyang'a sahip çıksınlar. Hak ediyor adam.
Peki bu tüküren adamlarla alakalı ne düşünüyorsun abi Treyang'a?
Abi evet, New Yorklular tükürmüştü. Aynı şey Westbrook'un da başına geldi şimdi orada. Philadelphia'lı bir seyirci Westbrook'a mısır fırlattı. İşte 5-6 kişi Westbrook'u zor tuttu. Hadi tamam, şimdi Trey ufak tefek bir adam. Abi orada Westbrook çıksa senin yanına 1.94-1.95'lik adam, o mısırları sana tek tek toplatmaz mı? Yani oradaki atmosfere güvenip sen o adama bir şeyler fırlatıyorsun. Veyahut da Real'de karşı karşıya geldiğinizde abi elini öptürür sana Westbrook.
Ya tabii işin o tarafları, birebir tarafları çok başka şeyler ama biraz da ben şunu gördüm, hani tribünler dolmaya başlayınca bu insanlar herhalde evde durdukları vakitlerin cezalarını oyunculardan falan çıkartmaya başladılar. Yani sonuçta bu hemen ilk iki örneğin hemen yaşanması bence çok anormal bir şey yani.
Adam Silver'ın burada bence bir adım atması gerekiyor. Yani atacaktır da. O tüküreden adamın para cezası kesilmiş sanırım. Yanlış bilmiyorsam.
Ama bütün organizasyonlardan men edildi her iki taraflardan.
Abi bu bir şey değiştirmez ama. Mesela futbolda şöyle bir şey vardır ya, bir kişi yüzünden bütün taraftar cezayı yer. Hani bütün stat kapatılır. Herkes buna karşı belki ama ben bunu kesinlikle destekliyorum. Yani sen o salonu 3 maç kapat, kimse daha bir şey yapamaz. Çünkü bireysel olarak ceza verdiğin zaman herkes en fazla bir sene gitmem diyor maça. Ama sen işte salona cezayı verdiğin zaman kimse o harekete kalkışamaz. Gelecek olan tepkilerden dolayı.
Ya NBA'in geleneği öyle değil ya. Yani daha çok zaten Amerikan kültürü de daha çok bireyselleşmeye daha yatkın olduğu için, yani cezada bireylere verilir şeyinden hareketle, düşüncesinden hareketle onlara, bireylere ceza verme durumundalar. Yani hatta yani meşhur Malice of Palace şey vardır, kavgası vardır şey Detroit'le şeyin arasında, Indiana'nın arasında. Ha, orada bile öyle bir ceza, hani sağ kapatma, tribün cezası falan verilmedi yani. Sadece kişilere ceza verildi.
Orada büyük cezalar verilmişti ama para cezalarından tut işte maç cezalarına kadar.
Zaten Washington seyircisi o maçtan sonra takıma küstü abi, senelerdir maçlara falan gelmiyorlardı.
Şey yani, Indiana seyircisi.
Evet abi.
Washington dedin de ondan şey yaptım.
Şey Washington mı dedim ben? Özür dilerim lan. Pardon, çok özür dilerim. Indiana seyircisi. Yani zaten belli bir süre başarılı da olamadılar. Rekabetçi de olamadılar. Evet. Rekabetçi olana kadar maçlara falan gitmiyorlardı abi. En düşük ortalamalı seyirciler Indiana seyircisiydi yani. Neyse. Evet.
Yavaştan toparlayalım. Bu akşam Efes Barcelona finali var. Tekrardan başarılar dileyelim temsilcimize. Umarım kupayı tekrar Türkiye'ye getiren ikinci takım olur. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi?
Teşekkür ederim. Bu hafta soru cevap yapmayacağız herhalde.
Yok, bu hafta hazırlamadık. Oldukça yoğun bir program oldu zaten.
Tamam.
Umarım önümüzdeki hafta soru cevap yaparız.
Tamam, yırttık bu hafta.
Eyvallah. Sen de dinlenmiş olursun bir hafta.
Eyvallah hocam. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Bizi Instagram ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.